Ayrım 4.
Sanırım en sağlıklısı kendimizi fark ettikten sonra ya da kendimizi fark etmenin yanı sıra dış dünyadaki bir takım şeyleri fark etmek, onlara ilgi duymaktır. Pazar günleri yok olanlar. Günlük yaşamda var olamamanın tipik bir göstergesi, pazar lodosu adını vermek istediğim pazar şaşkınlığı yaşamaktır. Hani bir pazar günü kalkarız, biraz daha mı yatsam, televizyon mu seyretsem, kahvaltı mı etsem, yoksa yürüyüş yapıp öğle mi kahvaltı etsem, yoksa biraz daha mı yatsam diye akşamı ederiz. Hiçbirini de tadıyla yapmayız. Bu durumda o pazar gününde yeterince var olmuş sayılmayız. Kişi bu sıkıntı verici durumdan ancak o anda gerçekten ne hissettiğini, ne istediğini keşfederek kurtulabilir. Varoluşun öğeleri, basamakları. Yukarıda insanlarla ve kültürümüzle ilgili bazı gözlemlerimi paylaştım. Bu gözlemler ile varoluşçu felsefeye ait kavramları ve görüşleri birleştirerek insanın varoluşunu tanımlayan 10 öğe ortaya koymak istiyorum. İnsanın var olabilmek için ihtiyaç duyduğu bu 10 öğe karşılıklı etkileşim içindedir. Bir bütünlük oluşturur. Bir insan bu öğelerin her birisine ne ölçüde sahip olursa varoluş düzeyini o ölçüde yükseltmiş olur. Diğer bir ifadeyle kişinin bu 10 öğedeki başarılarının toplamı onun varoluş düzeyini, yani bu dünyada ne ölçüde var olacağını belirler. Var olmak, sosyal yaşam, iletişim, roller, oyunlar, değerler. Kabul, irade, seçme, eylem ve sorumluluk alma. Farkına varma, dil ve bilinç, çevre, mekan, toplum. Otantik yaşamak, anı yaşamak, anlam ve amaç, duygular ve istekler, genler, beden ve zaman. Yukarıda görülen 10 öğeden her birisini 4. bölümden itibaren teker teker ele alacağız. Bütün mesele olmak ya da olmamak mı? Shakespeare'in ünlü olmak ya da olmamak sözü şüphesiz anlamlı. Bu dünyada olmak veya olmamak çok fark eder. Ancak eğer varsak ne ölçüde var olduğumuz da galiba çok önemli. Yukarıda insanların farklı varoluş düzeylerine sahip olabileceklerini ileri sürdük. Bu iddiaya göre var olmak tek ve basit bir olay değil, kendi içinde düzeyleri bulunan bir şeydir. Bu durumda yaşamak eşittir var olmak diye düşünülmemelidir. Yaşayan iki insan farklı varoluş düzeylerine sahip olabilir ya da bir insan farklı zamanlarda farklı varoluş düzeylerine sahip olabilir. Not A. Felsefede ve psikolojide, psikiyatride varoluşçuluk. Tarihçe temel kavramlar. Felsefede varoluşçuluk. Varoluşçuluk, bilinci ve iradesi olan insanın bu ikisinden yoksun olan nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu ve kendisini oluşturma özgürlüğüne sahip bulunduğunu ileri süren bir felsefe okuludur. Varoluşçuluğun kurucusu olarak Heidegger kabul edilir. Heidegger'in hocası olan Husserl ise Fenomenoloji adlı felsefe okulunun kurucusuydu. Bu iki düşünürün, özellikle Heidegger'in felsefe kapsamındaki görüşleri, varoluşçu psikolojinin, psikiyatrinin temelini oluşturmuştur. Varoluşçu okulun kurucusu Heidegger olsa da, Heidegger öncesi bazı düşünürler, günümüz varoluşçuları tarafından varoluşçuluğun efsanevi öncüleri olarak kabul edilirler. Bunların başında Kierkegaard ve Nietzsche gelir. Daha da eskilere gittiğimizde, Sokrates'te ve Heraklitos'ta günümüz varoluşçuluğuna uygun çizgiler bulunduğunu ileri sürebiliriz. Örneğin Sokrates'in kendini bil sözü adeta aşağıda açıklayacağımız fenomenolojik yaklaşımı özetlemektedir. Evrende mutlak bir değişme bulunduğunu ileri süren Heraklitos ise aynı ırmakta iki kez yıkanılamayacağını belirtmişti. Heraklitos'un bu görüşünü kitabın ilerleyen bölümlerinde içinde bulunan anı yaşamanın önemini vurgularken önemli bir dayanak noktası olarak ele alacağız. Varoluşçu dünya görüşünü bu adı taşıyan felsefe okulu ortaya çıkmadan önceki dönemlerde başka düşünce akımlarında, özellikle doğu felsefelerinde görmek mümkündür. Örneğin tasavvufta varoluşçu çizgiler vardır. Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol sözü ve bunun da ötesinde tasavvuftaki evrenin birliği düşüncesi varoluşçu görüşe paralel sayılabilir. Varoluşçu felsefenin en popüler ismi aynı zamanda edebi ürünler de vermiş olan Sartre'dir. Çağdaş varoluşçu düşünürler arasında Jaspers ve Marcel de sayılabilir. Fenomenolojinin kurucusu Husserl'a 1859-1938 göre mutlak bilinçtedir. Bu açıdan Husserl, Kant'ın, Fichte'nin, Hegel'in ve Descartes'in izleyicisi sayılabilir. Husserl'ın felsefesinde fenomenoloji, varoluşun yaşandığı andaki duyguların ve algıların tanımlanmasıdır, fark edilmesidir. Husserl sonrasında varoluşçu psikoloji, fenomenolojiyi bir inceleme tekniği haline getirmiştir. Aşağıda psikolojide varoluşçuluk başlığı altında bu teknikten söz edeceğiz. Husserl'ın öğrencisi olan Heidegger'in 1889-1976 felsefesinde Dasein önemli bir kavramdır. Almanca bir kelime olan Dasein'i kelime kelime tercüme etmek istersek Dasein orada olmak demektir. Türkçe'de Dasein'e varoluş diyoruz. Dasein İngilizce ise Being in the World şeklinde tercüme edilmektedir. Heidegger'e göre dünya ve varoluş aynı şeydir. İnsanın varlığı dünyada bir varoluştur. Geleneksel felsefede arke nedir? İonsan nedir? Soruları sorularak yapı araştırılırdı. Varoluşçu düşünürler ise insan nedir diye sormak yerine insan kimdir sorusunu sormayı tercih ederler. Bu düşünürlere göre taş nedir, at nedir sorularına benzer şekilde insan nedir diye sorduğumuz zaman insanı bir nesne düzeyine indirgemiş oluruz. Varoluşçu düşünürler insanı bir nesne gibi ele almanın ve neden sonuç mantığı içinde deneysel inceleme aracı yapmanın hatalı olduğunu savunurlar. İnsan söz konusu olduğunda determinizme, pozitivizme, materyalizme karşıdırlar. Bunun yanı sıra beden, ruh veya bilinç, bilinç dışı benzeri ayrımları da yanlış bulurlar. İnsanın bütünlük içinde ele alınması gerektiğini savunurlar. Varoluşçu düşünürler felsefenin varlık ve tümeller gibi konularla uğraşıp nesnelliği aramak yerine korkuyu, kaygıyı, yabancılaşmayı, boşluk ve yalnızlık duygularını inceleyerek öznel olana yönelmesi gerektiğini savunurlar. Evrenin özü itibariyle saçma, anlamsız, absürt olduğunu, akılla anlaşılamayacağını, insan için neden-sonuç ilişkilerinin geçerli olmadığını ve bu yüzden de insanın davranışlarının yordanamayacağını ve mutlak bir irade özgürlüğüne sahip olan insanın özgürlüğe mahkum olduğunu ileri sürerler. Varoluşçulara göre ölümlü olduğunu bilen insan, anlamlı bir yaşam geçirip geçirmediği, elindeki seçme özgürlüğünü nasıl kullandığı ve sorumluluğunu ne ölçüde üstlenebildiği konusunda kaygılanır. Bu kaygıya varoluş kaygısı adı verilir. Varoluşçu düşünceye göre dünyadaki tüm nesneler ve insan dışındaki canlılar için öz varoluştan önce gelir. İnsan için durum farklıdır. İnsan için varoluş özden önce gelir. İnsan önce var olur, sonra kendisini tanımlayarak özünü oluşturur. Yani bir masa nasıl ortaya çıkmış ise öyle kalmak zorundadır. Kendi gayretiyle kendi varoluşuna katkıda bulunamaz. Oysa insan ne ise öyle olmak zorunda değildir. Kendi özgür seçimleriyle kendisini değiştirebilir, oluşturabilir. İnsanın seçme özgürlüğü vardır. Bu özgürlük ona sorumluluk da getirir. İnsan seçimlerinin sorumluluğunu alabilir, almalıdır. Kimi varoluşçulara göre bir insan aslında tüm insanlığın seçimlerinden sorumlu olmalıdır. Varoluşçu düşünürlere göre insan diğer canlılardan farklı bir bilince sahiptir. Hayvanlar fark ederler fakat insan fark ettiğini de fark edebilir. Kendi varoluşunun farkında olan kişi varoluşuna uygun bir yaşam sürdürebilir ki buna otantik yaşam denilir. Otantik yaşam kişiyi özerk kılar. Çeşitli nedenlerle kendi varoluşunun farkına varamayan, bir anlamda varoluşunu tanımlayamayan kişi ise varoluş sorumluluğunu başkalarına devrederek otantik olmayan yaşama yönelir. İnsanları otantik olmayan yaşamlara iten şeyler arasında günlük monoton koşuşturmalar ve toplumsal etkiler sayılabilir. Varoluşçu düşünürler genelde karamsardır. Ancak varoluşçuluk, psikoloji, psikiyatri alanına uygulandığında daha iyimser tablolar ortaya çıkmaktadır. Bu alandaki yayınlara bakıldığında iyimserlerin başında Rollo May'in geldiği görülebilir. Felsefi görüşler ruh sağlığı alanında uygulamaya geçirildiğinde daha ferah bir görünüm ortaya çıksa bile genelde varoluşçulara göre ölümlü olduğunu bilen insanın mutlu olması mümkün değildir. Birçok varoluşçu düşünüre ve edebiyatçıya göre yaşam saçmadır. Basit bir ölüm korkusunun ötesinde yaşamdaki hiçliği fark eden insan için yaşam toz pembe olmaktan uzaktır. Bu yüzden olsa gerek varoluşçu düşüncede insanı mutlu etmeye yönelik öneriler bulamazsınız. Bazı varoluşçu düşünürler ve edebiyatçılar, örneğin Camus, mutsuzluğun ve acının kaçınılmaz olduğunu, insanın elinden gelebilecek tek şeyin ise bu durumu dürüstçe karşılamak olduğunu savunurlar. Psikolojide, psikiyatride varoluşçuluk. Varoluşçu felsefe, edebiyatta etkisini gösterirken bir yandan da psikolojide, psikiyatride etkili olmaya başladı. Konunun Avrupa'daki öncüleri Ludwig Binswanger ve Medard Boz, Amerika'daki öncüsü ise Rollo May olmuştur. Türkiye'de konunun öncülerinden birisinin Engin Geçtan olduğunu görüyoruz. Günümüzde ise Yalom'un çalışmalarıyla varoluşçu psikoloji, psikiyatri alanına önemli katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Varoluşçu psikolojide, psikiyatride yapılan şey özetle varoluşçu felsefenin temel ilkelerinin psikoterapi ve psikolojik danışma alanlarına aktarılması olmuştur. Varoluşçu psikoloji ile varoluşçu psikiyatri arasında isimlendirmedeki farklılıktan başka belirgin bir farklılık yoktur. Bu yüzden olsa gerek Yalom konuyla ilgili önemli yapıtına varoluşçu psikoterapi, existential psikoterapi adını koymuştur. Varoluşçu psikolojiyi diğer yaklaşımlardan ayıran temel özelliği Yalom şöyle formüle etmektedir. Freud'un psikanalitik yaklaşımında dürtüler kaygıya, kaygı ise psikolojik savunma mekanizmalarına yol açar. Yani dürtüler, kaygı, savunma mekanizmalarıdır. Psikanalitik yaklaşımda söze edilen dürtüler temelde cinsel ve saldırgan dürtülerdir. Yalom'a göre varoluşçu psikoterapinin temel dinamiği ise şöyledir. Temel endişelerin fark edilmesi, kaygı, savunma mekanizmalarıdır. Varoluşçu dinamikte söze edilen temel endişeler 4 tanedir. Bunlar ölüm korkusu, özgürlük, yalıtım ve anlamsızlıktır. Söz konusu 4 temel endişe kaygı yaratır. Bu kaygıyla başa çıkabilmek için de insanlar bir takım savunma mekanizmaları geliştirirler. Ölüm korkusu, yalıtım, yalnızlık ve yaşamda anlam bulamama doğrudan birer kaygı kaynağı olabilir. Özgürlük kavramının ifade ettiği şey ise kısaca şudur. İnsan özgür seçimler yapabilen ve bunların sorumluluğunu alabilen irade sahibi bir varlıktır. Bu özgürlüğünü ne ölçüde kullandığı, varoluş sorumluluğunu ne kadar aldığı konusu ise insana kaygı verir. Varoluşçu psikolojinin temel ilkelerini şöyle sıralayabiliriz. 1. İnsan dünya içinde bir varoluştur. Varoluşçu psikoloji insanın dünyadaki varoluşunu inceler. Bunu yaparken insanı dünyadan soyutlayarak incelemek doğru değildir. 2. Pozitivizm, determinizm, materyalizm ve indirgeme. Tüm insan davranışlarının birkaç dürtüyle açıklanması. Reddedilir. 3. İnsan bir tür hayvan sayılamaz. Her insanın kendine özgü bir fenomenal alanı yani dünyayı algılama ve değerlendirme tarzı ve iç yaşantıları vardır. Bu görüşten hareketle deterministik dünya görüşünü, neden sonuç mantığını ve onun bir uzantısı olan laboratuvar deneylerini reddeden varoluşçu psikolojide inceleme tekniği olarak fenomenolojik teknik benimsenir. Fenomenolojik teknikte insanın davranışlarının nedenleri değil, içinde bulunulan andaki algılar, yaşantılar, duygular incelenir. Bu tekniğin 3 temel öğesi vardır. Bunlar sezgi, analiz ve betimlemedir. 4. İnsan fark ettiğini de fark edebilen tek canlıdır. 5. İnsan tam olarak seçme özgürlüğüne sahiptir. Özgür seçimler yoluyla kendi varlığını oluşturabilir, seçimlerinin sorumluluğunu alabilir. 6. Varoluşçu psikolojide beden zihin ya da bilinç bilinç dışı türünden ayrımlar reddedilir. 7. İnsan davranışlarını kuramlarla açıklamak uygun değildir. Varoluşçu psikoloji kurama karşıdır ancak psikolojideki diğer kuramlar gibi varoluşçu yaklaşım içinde de bir takım kuramsal açıklamalar, kavramlar vardır. Bunlardan birkaç tanesini aktarmak istiyorum. Binswanger çeşitli varoluş tarzları vardır. Bunlar tekil, singular mode, ikili, dual mode, çoklu, plural mode ve anonim tarzlardır. Tekil tarzda kişi tek başınadır. İkili de iki kişi. Örneğin iki sevgili biz oluşturur. Çokluda rekabet ve çatışma benzeri davranışların sergilendiği kişiler arası etkileşimler görülür. İnsanın üç varoluş alanı vardır. Bunlar Anwelt fiziksel çevre, Mitwelt sosyal çevre ve Agingwelt kişinin bedensel ve psikolojik varlığı. Varoluş psikolojisindeki bir başka önemli kavram otantik varoluştur. Eğer bir insan sahip olduğu olasılıkları, potansiyel gücü fark eder ve buna uygun bir yaşam sürdürürse otantik yaşamış olur. Bunu yapmak yerine varoluş sorumluluğunu başkalarına verip çevrenin denetimini kabullenirse otantik olmayan bir yaşama yönelmiş olur. Varoluşçu psikolojide yer, spatiality, zaman, temporality ve paylaşma, sharing kavramları alışılmışın biraz dışında tanımlanmıştır. Varoluşçu psikolojide yer, uzaklık ve zaman göreceli, relatif, izafi kavramlardır. Her ikisi de Einstein'ın görecelik, relatif kuramını hatırlatır şekilde tanımlanmıştır. İki insan arasındaki algılanan uzaklık, ölçülen uzaklıktan farklıdır. Örneğin bir başka ülkedeki dostunuzu kendinize kapı komşunuzdan daha yakın hissedebilirsiniz. Benzer şekilde kişinin hissettiği zaman, saatin gösterdiği zamana her zaman uymayabilir. Kimi zaman bir saatin çabucak geçtiğini, kimi zaman da bir türlü geçmek bilmediğini, uzadıkça uzadığını görebilirsiniz. Yine paylaşma kavramı da fiziksel paylaşmadan farklı olarak insanların birbirlerine iç dünyalarını açmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Binswanger ve Boss, varoluşçu psikolojinin Avrupa'daki kurucuları, temsilcileridir. Amerika'da ise varoluşçuluğun ilk sayılabilecek önemli ismi Rollo May'dir. May 1940'ların ve 50'lerin batı dünyasında insanların boşluk, yalnızlık ve benzeri duygular içinde bulunduklarını, bence bu durum gerek günümüzde, gerekse ülkemizde hala geçerlidir. Bu durumun temel nedeninin ise insanların kendi iç dünyalarında neler olup bittiğini tam olarak bilmemeleridir. Varoluşlarını yaşamayan, kendileriyle yeterince tanışmamış insanlar, çoğunluğumuz bu tanıma giriyor olabiliriz, içine düştükleri boşluk ve yalnızlık duygularından kurtulabilmek için dış dünyada bir takım rutin uğraşlar bularak kaygıdan arınmaya çalışırlar. May'e göre insanların kendi duygularıyla tanışmalarını, etkin bir şekilde var olmalarını engelleyen şey, benlik bilinçlerinin yeterince işlevsel olmamasıdır. May'e göre benlik bilinci, insanı diğer tüm canlılardan ayıran muhteşem bir özelliktir. Benlik bilinci, ben ile ben olmayan arasında bağlantı kurmamıza, zamanı algılamamıza, geçmişi ve geleceği hayal edebilmemize, tarihi üretmemize ve algılamamıza, kendimizi başka insanların yerine koyabilmemize, empati kurabilmemize ve benzeri daha birçok etkinliği gerçekleştirebilmemize olanak sağlar. Benlik bilinci 4 aşamadan oluşur. Birincisi çocuklarda gözüken masumiyet aşaması, ikincisi asi tavır, başkaldırma, üçüncüsü sıradan benlik bilinci, dördüncüsü ise yaratıcı benlik bilincidir. May'in yaratıcılığın ve ahlaki davranışın kişinin bağımsızlaşması, kendi iç dünyasını tanıması, benlik bilincini güçlendirmesi yoluyla mümkün olacağını düşünür. May'e göre kişinin belirli bir anda sahip olduğu iç yaşantıları anlama becerisi, anı yaşama becerisi ve benlik bilinci eğitim yoluyla geliştirilebilir. Bunların geliştirilmesi kişinin ruh sağlığına katkıda bulunur. Varoluşçu psikoloji ile hümanist psikoloji arasında bir takım benzerlikler bulunmasına karşın önemli farklılıklar da vardır. Bu yüzden bazı kaynaklarda bu iki yaklaşımın aynı şeymiş gibi gösterilmesi bir hatadır. Özetle varoluşçu yaklaşımda insanın dünyadaki varoluşu vurgulanırken hümanist yaklaşımda kendini gerçekleştirme özelliği vurgulanır. Bu iki psikoloji yaklaşımının dayandıkları felsefeler arasında da farklılık vardır. Hümanist düşüncede özetle insan iyidir. Varoluşçu düşünce tarzında ise insan, absürt bir dünyaya fırlatılmış olan özgür iradeye sahip bir varlıktır. Bu noktadan yola çıkıldığında, hümanist yaklaşımın insana ve dünyaya bakış tarzının daha iyimser, varoluşçu yaklaşımın bakış tarzının ise kötümser olduğu söylenebilir. Not B. Kuantum fiziğindeki belirsizlik ilkesi ve insanın özgür iradesi. Klasik fizikte Newton, Kartezyen mantığı geçerlidir. Bu düşünce şeklinde determinizm benimsenir. Yani belirli nedenler belirli sonuçlara yol açar. Eğer deneysel işlemler sonucunda değişkenler arasında doğru nedensel ilişkiler kurmuşsanız, bu ilişkilere dayanarak belirli yordamlarda prediksiyon bulunabilirsiniz. Elinizde sağlam nedensel ilişkiler varsa, tahmin edilemeyecek fiziksel bir olay olamaz. Örneğin, belirli çevre şartları altında belirli özelliklere sahip bir metal parçasını belirli düzeyde ısıtırsanız, bu metal parçasına nasıl tepki vereceği önceden bilinebilir. Laboratuvarda bu deneyi tekrarladığınızda sürprizle karşılaşmazsınız. Kartezyen mantığına göre görünür fiziksel evrendeki nedensel ilişkiler atom içinde de geçerlidir. Oysa kuantum fiziği alanındaki çalışmalar bize bu görüşün tamamen doğru olmadığını söylüyor. Kuantum fiziğine göre atom altı parçacıkların davranışları söz konusu olduğunda kesin yordamalara, tahminlere dayalı nedensel ilişkiler kurmamız mümkün değildir. Kısacası atom içinde sınırlarını çizebileceğiniz bir anlamda tanımlayabileceğiniz bir takım belirsizlikler vardır. Söz konusu belirsizlikle ilgili olarak Heisenberg bir belirsizlik katsayısı hesaplamıştır. Örneğin kuantum fiziğinde elektronun dalga mı parçacık mı olduğu konusu klasik fizikte alıştığımız mantık akışıyla açıklanmaz. Kuantumun bakış açısıyla adeta elektron ya dalgadır ya parçacık ve hem dalgadır hem parçacık. Dalga özelliğine odaklaştığımızda, hızını parçacık özelliğine odaklaştığımızda ise yerini belirleyebiliriz. Kuantum fiziğinde elektronun yörüngesi konusunda da kesin bir yordanabilirlik yoktur.